Aile Mektebi. Hazırlayan ve sunan Abdullah Büyük. Abdullah Büyük Hoca'yla Aile Mektebi başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyor. Tüm insanlığa tek bir örnek, irşatçı olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam'a, onun sevgili talebelerine, öğrencilerine, ashabına ve kıyamet kopuncaya kadar gelecek tüm inanan insanların üzerine Allah'ın selamının, mağfiretin olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Aile Mektebi programımızın bir başka konusuyla şu anda karşı karşıya, gönül gönüle yan yanayız. Programımız her geçmiş olduğu programla aileyi kuşatmakta, aile konusunu mercek altına alarak şeffaf ve net bir görüntüyü sağlamak için mücadele yapmakta. Aile konusunun günümüzde ve günümüz şartlar içerisinde neredeyse birinci dereceye konulacak bir konu olduğunu kanıtlayacak belgeler ve bilgiler sunmaya devam etmektedir. Bu programımız bildiğiniz gibi aileye vasıflı, nitelikli, kaliteli bir seviye kazandırmak için mücadele etmektedir. Bir aileye tüm fertleri dahil, evine, barkına, misafirine, uğurlamasına, gecesine, gündüzüne, yatmasına, kalkmasına bir kalite kazandırmak. Bundan dolayı geçtiğimiz derste söylemiş olduğumuz gibi önce sizlere zihninize bir fotoğraf çizmeye çalışıyorum. İki farklı ailede yetiştiniz. Bunu bizim adeta logomuzdur. Yani Aile Mektebi programımızın bir sembolize yapılmış olan bir cümlesi. İki farklı ailede ne yaptınız? Yetiştiniz. Ve evlenme yaşını idrak ettiniz. Derken tanıştınız. Sonra nişanlandınız. Daha sonra nikahınız kıyıldı. Düğününüz yapıldı. Ve baş başa kaldınız. Buraya kadar her şey güzel. Her şey normal. Herkesin, her ailenin büyük bir heyecanla, büyük bir ümitle yaşamış olduğu beklentisinin bir neticesidir. Peki, bundan sonrası nasıl geçecek? Bundan sonrasını nasıl geçireceğiz? İşte Aile Mektebi buradan başlatıyor. Eğer bu programı katılımcıların %90'ı evlenme çağına gelen bekar kızımız, %10'u da evlenmiş olan aile olsaydı konum tamamen değişirdi. Öyle inanıyorum ki ülke genelinde bizi dinleyen, bu programdan en çok istifade eden %90 evli olan ailelerdir. Ben de genelde konularımı, cümlelerimin ifade uslubunu, usulünü, dozajını bu gerçek üzerine bina etmeye çalışıyorum. Mühim olan o birlik ve beraberlikten sonra geçireceğiniz ölünceye kadarki bir hayatın bereketli, verimli olarak geçmesi için nasıl bir program ortaya koyacağız? İşte bizim verdiğimiz mücadele budur. Aileye tüm fertleriyle birlikte ilim, inanç, amel, ahlak, edep ve takvada seviye kazandırmak. Yani aileye kalite, vasıf, nitelik kazandırmak. Bütün mücadelemizin içerisinde önemli olan bir konu budur. Monoton bir aile olmasın. Klasik bir aile olmasın. Hangi dönemde, hangi şartlarda yaşadığının farkında olmayan bir aile olmasın. Bu da ancak kaliteyle mümkündür. Kalite kazandırmak istiyoruz. Hangi dünyasın ama? Bununla alakalı bazı örnekler vereceğim sizlere şimdi. Aile fertlerine biz düşünce kalitesi kazandıracağız. Anneye, babaya, kıza, oğlana veya bir çatı altında yaşayan kim varsa aile fertli olarak görüyor, onlara düşünce kalitesini önce kazandırmak. Düşünsün yani bir hanım desin ki, acaba benim beyim beni düşünür mü? Veya erkek desin ki kendi dünyasında, evlenmiş olduğum hanım düşüncelerime önem verir mi? Yani bir kadın konuşurken beyi yepyeni heyecanlı bir haberi televizyon ekranlarından dinleyerek heyecanlandığı gibi heyecanlanmıyorsa, bu ailenin düşünce kalitesi, kapasitesi ne yazık ki zayıftır. Çünkü biz Müslümanlar tek örnek olarak tercih ettiğimiz ve kabul ettiğimiz Muhammed Aleyhisselam'ın küçük bir çocukla dahi konuşma esnasında tüm bedenini çocuğa döndüğünü, çocuğun psikolojik men tüm dikkatini toparlayacak bir mimik hareketleri yapmış olduğunu, ona önem verdiğini, değer verdiğini okuduk. Evlenmiş olduğunuz ve ölünceye kadar bu dünyayı, öldükten sonra ebedi alem olan inşallah cenneti hedefleyen bir ailenin konuşan bir hanımına karşı dinlemesi laubali olan bir bey veya konuşan bir beye karşı vurdum duymazlık tavrında olan bir hanım. İşte bu ailenin önce düşünce kalitesi zayıftır. Bunu kuvvetlendirmek, işte bu programı takip ederek ortaya koyduğumuz temel bilgilerle, önemli bilgilerle mümkün olmaktadır. Aile mektebine katılan ve bizleri dinleyen tüm ailelere ikinci yapacağımız iyilik, konuşma kalitesini seviyelendirmek. Konuşma. Karı koca nasıl konuşur birbirleriyle? Bu konuşmaların seviyesi nasıldır acaba? Bu konuşmalar bir örnek olur mu? Bizi gizli bir çekim yapsalar, hem sesimizi hem de görüntümüzü, bu konuşmalarımız bir başkaları için örnek olur mu? Hanım konuşurken beyi nasıl dinliyor? Bey konuşurken hanım nasıl dinliyor? Konuşma kapasitemizi kaliteli hale getirmek mecburiyetindeyiz. Konuştuğun zaman karşı tarafı rahatlandırabiliyor musun? Yoksa sinir küpüne mi sokuyorsun? Konuştuğunuz zaman iki taraf eşler rahatlıyor mu birbirlerinden? Veya hanımefendi konuşurken beyi hanımın konuşmasını yarıda mı kesiyor? Veya hanım konuşurken beyi söze mi karışıyor? Bütün bunlar o ailenin konuşma kalitesinin seviyesinin düşük veya yüksek olduğunu kanıtlayan temel kriterler ve ölçülerdir. Biz karı kocayı bırakınız, 5 yaşındaki, 7 yaşındaki bir çocuğumuz söz kendisine verildiği zaman veya söz istediği zaman anne baba bütün dikkatimizi ona vererek dinlemekle mükellefiz. İşte biz buna ne diyoruz? Dinleme kalitesi. Ailede dinleme kalitesi. Dikkatle mi dinliyorsun yoksa rastgele mi dinliyorsun? Konuş bakayım. Kendisinin dünyası başka bir alem. Öbürü de böyle konuşuyor da heyecanla, zevkle, aşkla kendisini böyle tarif etmeye çalışıyor. Garisi bile değil. Niçin? Dinleme kalitesi ne yazık ki zayıf. Önem verdiğini dinlemesinden belli ediliyor mu? Yani dinleme noktasında öyle bir noktaya getiriyor ki önem verdiğini, dinlemesinden belli deyip etmediğini ortaya koymakla mükellef. Şimdi aile fertlerimizin böyle klasik bilgilerle değil, yaşamış olduğumuz dünyanın acı veya tatlı gerçeklerini hesaba katarak ve konuşmada diksiyonu elde etmiş, okula gönderdiği oğlu edebiyatta, kompozisyonda başarı kesbetmiş, konuşması güzelleşmiş, cümle dizilişi kalite kazanmış olan bir dünyada bir annenin konuşma kalitesini, dinleme kalitesini kenarda tutamazsınız. Bunu takip eden bir başka konu geliyor ki, bakma ve görme kalitesi. Herkes bakar ama görmeyebilir. Kur'an-ı Kerim baktığı halde görmeyenlerden bahsediyor. Adam bakıyor, görmüyor ancak. Bak ve gör. İşte bu bakmak ve görmek seviye olarak kalite kazanmamış ise aile hayatında ne yazık ki birbirlerine değer verme, önem verme ölmüş bitmiş demektir. Bir hanımefendi eğer psikolojik men beyi için bendeki maddi ve manevi güzelliklerin farkında mı? Vicdani sorusunu erkeğin hissetmesi lazım. Evlenmiş olduğu hanımının kendi dünyasında maddi ve manevi güzellikleri söz konusudur. Allah bunu açıklamış. Nur suresini açıklamış. Ziynette açıklamış. Parmağındaki yüzükten gerdanlığına varıncaya kadar, bileziğinden tutunuz saçına varıncaya kadar. Bütün bunlar maddi ve manevi ziynet olarak Kur'an'da dile getirilmiştir. Acaba evli olan bir erkek, evlenmiş olduğu hanımının maddi ve manevi güzelliklerinin farkında mı? Yani namazdan sonra elini kaldırarak dua eden bir hanımefendinin o ilahi huzurdaki duruşu, o samimiyeti, o ihlaslı itirafları eğer beynin dikkatini çekmiyorsa bu ailede bakma ve görme kalitesi zayıf demektir. Acaba bir erkek ben hanımım için önemli miyim gibi vicdanından bir duygu yaşıyorsa, önemli olduğumu bakışlarıyla acaba hissettirebiliyor mu bana diyebiliyorsa veya bakma ve görme adabına uyuyorsa bütün bunlar, der ki ve deriz ki o ailenin bakma ve görme seviyesi kalitelişmiş. Bundan dolayı bir anneyi düşünün. Anne işinden gelen, okulundan gelen çocuğunu önce baktı, sonra gördü. Baktı ki sabahleyin evden göndermiş olduğu çocuğu, kıyafeti aynı, çantası aynı, her şey aynı. Ama görmesi lazım. Görmesi için de onun yüz hatlarına, gözüne bakması lazım. Şimdi sadece bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz. Gördüğünüz zaman, o ne yavrum? Seni üzüntülü görüyorum. Hayırlı beyefendi, sende bir sıkıntı mı var yoksa? Diyebiliyorsa bir hanım, dış kapıdan içeri giren beynin yüz hatlarına bakarak hakikaten onda bir sıkıntı, bir problem olduğunu hissetmişse bu hanımefendi bakıp da görenlerdendir. Bakımdan ne diyoruz biz? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürülerden sorumlusunuz. Şimdi çoban sürüye bakar. Baktı ki doğru. 200-300 tane koyun öyle duruyor orada. Bu bakmaktır. Bir de görmesi lazım. Bu koyunlar şu anda yemişler, mideleri doymuş. Şu anda onların suya ihtiyaçları var. Ben onları suya götüreyim. Demek de görmektir işte. Ha. Bir beyefendi hanımına bakar. İşinden gelir, ofisinden, bürosundan gelir. Sonra onun yorgun olup olmadığını, neşeli olup olmadığını anlaması için görmesi lazım. Görmek de hem gönül gözünüzü hem de baş gözünüzü ortak bir projeksiyon olarak hanımıza çevirdiğiniz zaman onun hali ruhiyesini bir firaset duygusuyla gören gibi görmeye çalışırsınız. Ama aile hayatında bakma ve görme kalitesi zayıf ise monoton bir hayat vardır. İşte eski tas, eski hamam dersin işte. Bunlar günümüzdeki aile hayatının olmazsa olmazları olan temel bilgileri ve belgeli bilgilerdir değerli kardeşlerim. Bir başka konu. Gülme kalitesi. Gülmenin kalitesi olur mu? Olur tabii. Gülmek ve somurtmak. Mesela İmam Gazali diyor ki ta bundan 700-900 sene evvel yaşamış. Bir kadının, bir hanımın elini şöyle yüzüne koyarak kocasının yanında durmasını kerih görüyor. Yapma diyor. Şu pozisyon bir erkeği mutsuz kılar. Yani elini şöyle yüzüne koyacaksın. Derler ya, gemisi batmış kaptan gibi ne düşünüyorsun? Yani şu fotoğraf, şu görüntü bir erkeği mutlu etmez, mutsuz eder. Bir hanımefendi veya erkek evlilik hayatında böyle tebessümlü bir görüntüyü ihmal etmemesi gerekir. Somurtmak evlilik hayatında hayra alamet değildir. Bakımdan gülmenin kalitesini yakalamak için ne sırıtacaksın, affedersiniz, sırıtmak alay almak demektir. Bir hanım kocasına, bir koca hanımına, bir anne evladına, bir kardeş diğer bir kardeşine sırıtmaz. Doğal bir kimlik vardır. İçinden gelen bir duyguyla tebessümünü, gülmesini ortaya koyar. Ama gülmede bir kalite yoksa ya odayı böyle sesine bir kahkaha tufanına sokarsınız veyahut da somurtur veyahut da onun sırıtmayla geçmiş olduğunu ortaya koyarsınız. Öyleyse gülmenin kalitesini ortaya koymak aile hayatında aileyi mutlu kılan, iletişimini kolaylaştıran, birbirlerine muhtaç olduğunu kanıtlayan, ispatlayan temel konulardan bir tanesidir. Bir başka konu, soru sorma kalitesi. Aile hayatımızdaki kalitesi düşmüş olan bir başka konu da soru sorma kalitesidir. Hanımlar beylerine, beyler de hanımlarına sordukları soruları kaliteli yani seviyeli hale getirmeleri uygun düşer. Soru sorma adabını öğrenmesi lazım. Sorularıyla pot kırmaması lazım. Bir hanımefendinin sormuş olduğu soru beyinin bir bam teline basmış gibi onu kızdırmaması gerekir. Ne, nerede, nasıl daha uygun düşer? Gelmiş işinden yorgun, elbisesini çıkarıyor, pijamasını giyecek. Tam bu anda diyorsun ki ne oldu? Sabahki siparişlerimi getirmedin mi? Unuttun mu yoksa? Bir hanımefendinin bir sorgu bürosundaki amirin sanık insana sorduğu soru gibi soru soramaz. Dur bakalım bir gelsin. Hoş geldin bir halatı sor. Hiçbir şey yok mu? Nasılsınız? İyi misin? Halını atın sor. Ne yaptın bakalım? Şöyle 3 dakikanı 5 dakikanı geçir. Galiba iş yoğunluğundan dolayı sabahki siparişlerimi unuttunuz. Olabilir, insanlık halidir. Dediğin zaman hayat çok güzeldir. Hep böyle yaparsın. Söylerim getirmezsin. Zaten adam sinirli gelmiş olabilir. Yani yaraya tuz ekmeye benzer bunlar. Bakımdan aile hayatında soru sorma kalitesi düştüğünden dolayı eşler birbirlerine soru sormaktan çekinir hale gelmiştir. Her şeyi sor. Beni seviyor musun de. Benden memnun musun de. Benim sabahleyin seni uyandırmamla herhangi bir sıkıntın var mı? Yani öyle bir soru sor ki hem hayatını ilgilendirsin hem de onu memnun etsin. Onun bir ihtiyacını karşılasın. Onu tatmin etsin. Sorular budur. Sorular böyle mahkemedeki davalı ve davacı gibi hakim edavisiyle olmaz aile hayatında. Aile hayatı çünkü sevgiye ve merhamete dayandığından dolayı her şey sevgi ve merhametle buluşması gerekir. Alışverişin dahi sevgiyle ve merhametle buluşması gerekir. Sevginin ve merhametin bulaşmadığı aile hayatında bir yerin olmaması gerekir. Bundan dolayı biz bu konuları sizlerle paylaşırken ve sizlere intikal ettirirken hepsi denenmiş, icraata konulmuş ve neticesi alınmış konular olduğuna inandığımdan dolayı bunları sizlerle paylaşmak ihtiyacını. Sevginin ve merhametin ulaşmadığı, bulaşmadığı aile hayatta bir yerin olmaması gerekir. Bundan dolayı biz bu konuları sizlerle paylaşırken ve sizlere intikal ettirirken hepsi denenmiş, icraata konulmuş ve neticesi alınmış konular olduğuna inandığımdan dolayı bunları sizlerle paylaşmak ihtiyacını hissediyorum. Bu temel bilgiler bizi düşünce dünyasına götürecek. Düşünen bir toplum olacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim düşünmeyenleri muhatap kabul etmiyor. Düşünmeyenlere ne diyor Kur'an? Aklını kullanmayan bir güruh. Bir aile aklını kullanmayan bir güruh olamaz. Anne de aklını kullansın, baba da aklını kullansın, çocuk da aklını kullansın, kaynana da, gelin hanım da aklını kullansın. Aklını kullanmak için de düşünmesi lazım. Düşünmesi için anlaması lazım. Bunlar zincir halkası gibi birbirlerine bağlıdır. Bu da kültürle mümkün. Ben adeta bir sertifika verecek, bir diploma verecek bir kurum gibi muhatap olmak istiyorum. Yani bu bilgiler sizi bir üniversiteyi bitirmiş bir öğrencinin sevinci ve mutluluğu neyse aile mektebi aracılığıyla sizlere sunulan bu bilgiler zamanla sizin bir üniversiteyi bitirmiş, üniversitenin işte aile mektebini bitirmiş olan bir öğrenci statüsüne getirmeyi hedeflediğimizden dolayı konuları, seçmiş olduğum konuları, konularını anlatırken seviyesini, kurmuş olduğum cümleleri hep ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Rastgele bir program değil bu, amaçlı, hedefli, gayesi olan bir programdır. Şimdi anlama kalitesi. Anlamak da çok önemlidir. Anlayacaksın. Anlamıyor ki diyorsun bak. Beni anlasa böyle yapar mı? Anlamak. Anlayışlı olmak. Konuşurken anlaması yanında hayatı anlaması nasıl? Yaşamış olduğun hayatı anlıyor musun? Hayatın gidişatını anlayabiliyor musun? İşte senin hanımın bu hayatta yaşıyor. İşte beyin bu hayatta yaşıyor. İşte anlamadığımız zaman robotluk devreye girer. Anlamayanlar zulmederler. Anlamayanlar haksızlık yaparlar. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendisine en büyük hücumu yapmış ve kanını akıtmış olan Gürühani dedi. Ya Rabbi bunlara hidayet ver. Çünkü onlar beni anlamıyorlar. Anlamıyorlar diyor. Anlamıyorlar. Anlasalar yaparlar mı bunu? Ebu Bekir anladı, yanına geldi. Ömer Efendimiz gerçeği anladı, yanına safına katıldı. Peygamber safına gelen hepsi peygamberi anlamıştı. Risaleti anlamıştı. Anlamayanlar işte bu yetim bir çocuk, Abdullah'ın oğlu bir öksüz olarak baktılar. Anlayacaksın. Beynin yaşamış olduğu hayatı, sabah gitmiş olduğu dükkandaki işlerini, müşterisini, günlük cirosunu, elde etmiş olduğu karı, işte aybaşı geliyor, ödeyecekleri borçlar, kiralar, bütün bunlar karı koca hayatında dillendirilmeyen ama sessiz gündemlerdir. Sessiz gündemlerle biz aile hayatını sevgi ve merhametle buluşturur, hemen gündeme getiririz. Ne sıkıntı verir ne de itinci olur. İşte anlama kabiliyetimizde bu çerçevede bakmak lazım. Bir başka konu. Söz verme ve sözünde durma kalitemiz zayıfladı günümüzde. Tabii toplumumuzun bu hastalığı hepimizde olduğundan dolayı bizden gelen çocuklarımız da babasının gibi aynısını yapmaya çalışıyor. Babası söz verir sözünü yerine getirmezse, anası söz verir sözüne getirmezse bu sefer çocuklar da aynı yolun yolcusu olacaklardır. Böyleyse gelin biz söz verme ve sözünde durma kalitemizi yükseltelim. Bu çıtayı yükseltmek lazım. Benim kocam sözünde duruyor mu durmuyor mu? Benim hanımım bir konuya söz verdi mi başını ortaya koymuştur diyebiliyorsa cidden o ailede söz verme, sözde durma kalitesi söz konusu olmuştur. Sözünün eri mi derler ya günümüzde. Sözünün eri mi ifadesi buradan geçiyor. Yani sözünün eri mi? Ben sözümün arkasındayım. Ağzımdan ne çıktı onu yapacağım. Sözünde durma. Bir baba, çocuklar akşamleyin sizlerle inşallah teyzeni ziyarete gideceğiz. Evin hanımı ona göre hazırlandı. Çocuklar ona göre hazırlanmış oldu. Akşam babalar bekliyorlar. Baba geldi. Çocuklar, bugün çok yoruldum, kıza bakma gidemeyeceğim. Artık böyle bir babaya ne hanımının güveni kalır ne de çocuklar. Sarsılır daha doğrusu. Söz verdim yapacaksın. Söz verdin mi yerine getir. Gerekiyorsa 112'yi çağır. Hastaneye kadar git. Evladım bak, sizi teyzenize götürecektim. Fakat nasip değilmiş, çok rahatsız olduğundan dolayı. Siz gidin, ben şu hastalığımı göstereyim, tekrar gelirim diyebilecek kadar sözüne duran er olmak lazım daha doğrusu. Hanımlar da kocalarına, kocalar hanımlarına, babalar evlatlarına, evlatlar babalarına, yani tüm aile fertleri birbirlerine söz verme ve sözünde durma konusunu kaliteli, seviyeli hale getirmelerdir. Yoksa o çocuktur. Yoksa canım, Allah söz verir, ne olacak? Yarın gideriz. Öldük mü yani? Bugünün yarına vardır. Bu gibi sözlere sığınmaya gerek yok. Çünkü gidiyor. Güven gidiyor, güven. Güven parayla satın alınmaz. Oturmuş olduğun evi satsan o güveni geri satın alamazsın. Güvenli kimliğini sigortala. Sigortalamanın yolu nedir? Söz verdiğin zaman sözünde duracaksın. Hepsi bu. Söz ver ve sözünde dur. Ne demiş Anadolu İrfan halkı? Söz bir, Allah bir. Bak, söz bir, Allah bir diyorlar. Biz de söz verip sözünden cayma ahlakı, ahlaksızlık oldu bugün de yazık ki. Hiç kimse sözünde durmuyor. Aile hayatımızda bu da çok büyük bir öneme sahip. Bir başka konu. Boş vakitleri değerlendirme kalitesi artık günümüzde zayıfladı, geçti gitti. Aslında Müslümanın hayatında boş zaman olmaz. Boş vakit olmaz. Nasıl olsun ki Allah-u Teala buna müsaade etmiyor. فَاِذَا فَرَاغْتَ فَانْصَبْ. Bir işten boşalınca hemen öbürüne başla diyen Rabbimiz, bir kulunun hiç boş vakti olduğunu görür mü? Düşünün şimdi kardeşlerim, sizler bugün endüstriyel bir toplum içerisinde, internet toplumu içerisinde, iletişim ağı ve ulaşım taban yapmış olan bir ortamda yaşıyorsunuz. Bir anda projeksiyonu çevirelim Peygamber Efendimiz'in dönemine. Karşınızda ne var? Hayvancılık. Başka ziraatçılık. Başka ticaret. Sosyal hayat bu üç şeyle dönüyor. Hayvancılık, ziraatçılık ve ticaret. Yani hep pazı gücüne dayanıyor. Yani yapmış olduğunu her şeyde mutlaka elin devreye girmesi lazım. Kazma gelsin, kürek gelsin, ister bulaşık yıka, ister çamaşır yıka, ne yaparsan yap, mutlaka fiziksel gücün devreye girmesi gerekiyor. Böyle bir dönemden öyle bir döneme geldik ki artık her şeyi fiziksel gücümüzle yaptırdığımız işleri teknik aletlerle, mekanik aletlerle yapma dönemine girdik. Öyle değil mi? Bildiğiniz bir bulaşık makinesinden elektrik süpürgesine, çamaşır makinesine varıncaya kadar bundan 30 sene evvel, 20 sene evvel fiziksel gücümüzle yapmış olduğumuz işlerimizi bugün bu aletlerle yaptırıyoruz. 2,5-3 saatlik zamanımız neredeyse boşa çıktı. Eğer sen o kirli çamaşırları yıkamış olduğun leğenle, elinle yapmış olsaydınız en az 3 saatin alacak. 10 dakikada çamaşırlar yerleştirdin. Yarım dakikada da düğmesine bastın. Tamam, 2 saati bekliyorsun. Buyur. 2 saat ne yapacaksınız? Boş vakit. İşte bir boş vaktimizi farkında olmayarak yaşamaya çalıştık. Günlük 5, 6, 7 saatlik zamanımız boşa çıkınca bu boş vakitleri değerlendirme kalitesi düştü, geçti, gitti. Peki Allah o zamanlardan bizi hesaba çekecek. Bize verdiği 24 saatin uykusu hariç, uykusunu şöyle cımbızla çek, geriye kalan zaman dilimden Allah bizi hesaba çekecektir. Bu vermiş olduğum zaman nasıl kullandın? Bize tembellik de yok, boş durmak da yok. Öyleyse boş vakitlerimizi nasıl değerlendirebileceğimizi önce düşünelim. Boş vakitlerimizi günde 2 saat boş vaktimiz olsa bir ayda 60 saatin boşa çıkıyor. 60 saat. Neredeyse 3 gün yapar. Bir ay içerisinde 60 saatimizi boşa çıkarttık. Bu 60 saati gelin bir taksimat yapalım. Hep gezmem olsun. Hep alışveriş mi olsun? Hep televizyon mu olsun? Başka şeyimiz olmaz mı acaba? Bu 60 saatin içerisine Yüce Allah'a ayırdığınız zaman ne kadardır? Kur'an-ı Kerim olarak. Peygamberimize ayırdığımız zaman ne kadardır? Ben 2010 Ekim ayında sevgili peygamberime bir ay içerisinde 8 saatimi ayırdım. 10 saatimi ayırdım. Çünkü baktım ki bir ay içerisinde peygamberimizden ben bir ay içerisinde 100 tane hadis öğrenmişim. Elhamdülillah. 2010 Ekim ayında peygamber efendimizi ben evimde konuşturdum. Benim evimde birinci sıraya peygamber, Allah'ı ikinci sıraya peygamberi koydum. Artık benim evimde peygamber var demektir. Peygamber konuşturdum. Bu psikolojik havayı, bu manevi havayı, bu sevinç ve kaliteli zaman dilimlerini biz ne zaman yaşayacağız? Bakımdan boş vakitleri değerlendirme kalitemizi çıta yükseltmek bizim irademize dayalıdır. Öyleyse bir gözden geçirin, hiç olmazsa bir gününüzün, bir haftanızın muhasebesini, muhakemesini yapın, programı alın. Her gün Yüce Allah'a ve Peygamberimize özel olarak ayırdığınız bir zaman olsun. Hani Peygamberimiz buyurdu, Lime Allahi zaman. Benim için Allah'a tahsis etmiş olduğum özel bir zamanım vardır diyor. Ne yapardı bilemeyiz. Özel bir an. Sen de bunu tövbe zamanı kabul et. İstiğfar zamanı kabul et. Kendi düşünme zamanı kabul et. Ben günde her gün 10 dakika konuşurum. Çocuklarıma iyi bir anne miyim? Düşün. Kocama iyi bir hanım mıyım? Komşularıma iyi bir komşu muyum? Nasılım ben acaba gidişatımla? Bak bu bir insanın günlük 20 dakikasını, 10 dakikasını sessiz zaman dilimi olarak kendisini Rabbine arz etmiştir kıymetli kardeşlerim. Boş vakitleri değerlendirme zamanını kaliteli hale getirmek durumundayız. Aile hayatımıza yeni bir can, yeni bir kan, yeni bir ruh girmek istiyorsanız, aile hayatımızla çocuğumuzun okul hayatını, beyimizin ticari hayatının frekansını bütünleştirmek istiyorsak, bu konular kulaktan girip evine çıkması gereken konulardan değildir. Hepsi uygulamaya müsait, tatbikata konulmaya müsait olan temel konulardır. Yeter ki düşünelim, anlayalım, kavrayalım ve gereğini yerine getirmeye çalışalım. Bir başka konu, gezme ve eğlenme kalitesi. Bu da düştü. Müslüman gezebilir. Biz seyyah toplumuz zaten. Biz seyyah bir toplumuz. Bazen diyorum ki aile hayatı bayatlamış, eskimiş olan kardeşlerimiz şöyle 3 haftalık bir geziye çıksınlar. Otobüse binsinler. Mesela Konya'dan binsinler. Gitsinler. Şanlıurfa'da bir otelde kalsınlar. 3 hafta. Hep birbirleriyle ilgilenecekler. Beraber konuşsunlar, beraber ziyarete gitsinler, beraber yesinler, beraber olsunlar. Bir 3 haftalık o beraberlik, birliktelik aile hayatınıza yepyeni bir mana kazandırıyor. Bu ispatlanmış bir konu. Şimdi bu, ne olacak? Hocam burada dursak olmuyor. Burada kocanın işi var, telefonlar var, gelmesi var, gitmesi var, komşusu var, yemeği var, mutfağı var, her şeyi vardır. Nasıl olsa bir aylığına umreye gidiyorsunuz. İki aylığına gidiyorsunuz hacca, kaplıcalara gidiyorsunuz, içmecelere gidiyorsunuz değil mi? Öyle bir zaman değil mi? Efendi, herhalde 15 yıllık evliliğimiz biraz eskidi, biraz bayatladı. Var mısın bunu tazelemeye? Hadi beraber bu seneki kaplıca programımızı bir geziye ayıralım. Beraber gidelim falan vilayete. 10 gün baş başa kalalım. Var mısınız? Bunlar çok basit, dozajı küçük mevzular olabilir. Ancak uygulandığı zaman müthiş bir hadise oluyor. unutmayın ki küçük bir kibrit, şu kadarcık küçük bir şey bakıyorsunuz, bir alev aldığı zaman bir apartmanı yakar. Küçücük bir sevgi, çok küçük bir sevgi dersiniz, bakarsın adamın hayatını kuşatmış olmaya çalışır. Bakımdan hayatınızda küçük veya büyük kelimelerini en çok kime göre, neye göre manalı, manası olarak değerlendirin. İnanıyorum ki bundan çok büyük faydalar temin edeceksiniz diyorum. Programımızın bu bölümünü daha bitirmedim, devam edeceğim. İnşallah önümüzdeki dersimde sizlere aile hayatının topyekün kaliteye kavuşması için günlük 24 saatimizde bizi ilgilendiren temel konuları mercek altına alıyoruz, gözden geçiriyoruz. Artılarını, eksilerini gözden geçirip doğrusu bu, güzeli bu, lütfen yaşayın diyerek sizlere servis yapıyoruz. İşte bu konumuzu ben bir ders daha devam ettirmek istiyorum. Önümüzdeki derste tekrar buluşmak üzere. Hepinize bu öğrendiklerimizi düşünmenizi, anlamanızı ve gereğini yapmanızı umuyor. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.
Erkam Radyo'da Abdullah Büyük Hoca ile Aile Mektebi'ni dinlediniz.